Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kadir Suresinin 1 ila 5. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esinliktir, selamdır o.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle
7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâki Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 15 İsven 1399, Hicri Kameri 21 Recep 1442 ve Miladi Takvimle 5 Mart 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra ben Meysem Feriver ve arkadaşım Mehtap Hamine ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Hayat Ağacı'nın İran sanatındaki sembolik konumu ve İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Bitlis Tatvan'da askeri helikopter düştü, 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İran Yargı Başkanı Reisi, Batı'nın insan haklarının başlıca suçlusu olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Zarif Bağcam'ın tekrar müzakere edilemeyeceğini belirtti. Avrupa Troikası hala Bağcam'a bağlı olduğunu iddia ederken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, teknik toplantının İran'da düzenleneceğini bildirdi. Türkiye'de son 24 saatte 68 kişi COVID-19'dan hayatını kaybetti. Yemen'den Arabistan'ın güneyine füze saldırısı yapıldı. Ve ne benzeye Batı kimyasal silah dosyasını Suriye'ye baskı aracı olarak kullandığını belirtti. Şimdi haberler.
Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere dün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter düştü. NTV'nin bildirdiğine göre Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesildiği arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığını tespit edildiği, 9 askerin hayatını kaybettiği, 4 askerin de yaralandığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan daha sonra yapılan açıklamalarda ise kazada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan 2 askerin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 11'e yükseldiği duyuruldu. Kazada 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da hayatını kaybettiği belirtildi. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı. Bingöl'den Tatvan'a gitmekte olan askeri helikopterin Bitlis'te elin bir kazaya uğrayarak düşmesi sonucu 11 vatan evladımız şehit oldu. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerin ve aziz milletimizin başı sağ olsun.
İran Yargı Erki Başkanı, kutsal savunma döneminde Batı ülkelerinin Saddam rejimiyle işbirliği sonucu ve özellikle kimyasal saldırılarda işlenen cinayetlere işaretle Batı ülkeleri dünyada insan hakları mahkemelerin başlıca suçlularıdır dedi. İran Yargı Erki Başkanı Seyyid İbrahim Reis'i dün Urumiye'de Sardasht kentinin kimyasal saldırıda yaralananların aileleriyle görüşmede, Sardasht olayındaki dava zaman aşımına uğramamalı ve başta Bağızcı Saddam'a çeşitli bombalar vererek onu destekleyen Avrupalılar yargılanmalı dedi. Reisi şöyle devam etti. Biz şimdi insan haklarının savunucusu konumundayız ve Batı ise suçlu konumunda. Zira Sardasht'te ve İran'ın diğer bölgelerinde ve hatta Irak'ın Kürdistan bölgesinde halkı acımasızca kimyasal silahlar ile öldürdüler. İran'ın Irak ile sınır kenti olan Sardasht 28 Haziran 1987 tarihinde Saddam rejimi uçaklarınca kimyasal saldırıya uğradı. Bu korkunç saldırıda vatandaşlarımızdan 119 bini şehit ve 5 bini de yaralandı.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, kapsamlı ortak eylem planının Bercam nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilemeyeceğini söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı dün akşam Amerika Dışişleri Bakan Yardımcılığı adayı Wendy Sherman'ın Bercam nükleer anlaşmanın tekrar müzakere edilmesi gerektiğine dair açıklamasına tepki olarak Bercam nükleer anlaşmanın tekrar müzakere edilemez olduğunu belirtti. Zarif Twitter hesabından konuya tepki gösterdi. Zarif, Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı adayı Wendy Sherman'ın bölgenin 2021 yılındaki şartlarının 2015'ten farklı olduğu ve nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesi gerektiği yönündeki iddialarına karşın, eğer 2021 yılı şartları nükleer anlaşmanın imzalandığı 2015 yılı gibi değilse, şu anki durum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 5 ülke için onaylanan veto hakkı yılı olan 1945 yılından daha farklıdır. Bu yüzden gelin Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı değiştirelim ve Amerika tarafından çoğu zaman suistimal edilen veto hakkını silelim dedi. Zarif, gelin ikimiz de 2003 yılından 2012 yılına kadar sergilediğimiz ve faydası olmayan göstermelik davranışları durduralım ve her ikimizin de imzaladığımız nükleer anlaşmanın uygulanmasına geçelim dedi.
İran Atom Enerjisi Kurumu sözcüsü Amerika ve Avrupa Troikası'na hitaben baskı uygulamak yerine sorumluluklarını yerine getirmelerini istedi. İran Atom Enerjisi Kurumu sözcüsü Behruz Kemalvendi İsna'ya vardı demişti, şöyle dedi. Amerika ve 3 Avrupa ülkesi kendi sorumluluklarını yerine getirmediği şartlarda karar bildirisi gibi baskı yöntemlerine başvurmaları, Bercam'dan geriye kalanları da yıkmaktan başka sonucu olmayacaktır. İran baskı ve tehdidi kabul etmez. Karar bildirisinin gündeme gelmesi ve konuşulması başından beri yanlış yönlendirmeydi. İran taahhütlerin azaltılması ve yaptırımların iptali için stratejik eylem yasasının onaylanması ve İran halkının çıkarlarının korunması aslında Bercam'da karşı tarafların sorumluluklarını açıkça ihlal etmelerinin sonucudur. Kemalvendi, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğinin son anlaşma çerçevesinde ve koruma önlemleri üzerine odaklanarak devam edeceğini vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda İran karşıtı bildirinin iptal edildiğini duyurdu. Avrupa Troikası Ajans Yönetim Kurulu'nda İran karşıtı bir karar bildirisi sunacaklarını iddia etmişlerdi. İran İslam Cumhuriyeti ise Avrupa Troikası'nın ahde vefasızlıkları ve sabotajları hakkında uyarıda bulunarak böyle bir kararın onaylanmasının yapıcı olmayacağı uyarısında bulunmuştu. İran ve ajans ek protokolün gerçekleşmesi ve Bercam denetlemelerinin tamamen durdurulması hakkında anlaşmaya vardılar.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana'da bulunan uluslararası kurumlarda temsilcisi olan Kazım Garibabadi yaptığı açıklamada Kararın durdurulması İran'ın geniş çaplı diplomatik çalışmaları ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu üyelerinin dirayet ve bilinçli davranmasının sonucudur dedi. Kazım Garibabadi muhabirlere hitaben Avrupa Troikası'nın İran karşıtı kararın durdurulması bağlamında yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Garibabadi şöyle dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nda İran'a karşı karar bildirinin sunulması için 3 Avrupa ülkesinin Amerika'nın desteğiyle çalışmalarının başlaması ile birlikte bazı girişimler gündeme alındı ve tüm diplomatik görüşmeler, mesajlar ve mektuplaşmalarda açıkça kararın onaylanmasının İran ve ajans arasındaki işbirliği sürecini sabote ettiği, örneğin son zamanlarda varılan anlaşmanın durmasına sebep olacağı açıkça ifade edildi. İran'ın daimi temsilcisi kararın takip sürecinin durması sebepleri hakkında ise birkaç sebebin söz konusu olduğunu, bunların yönetim kurulunun karar konusundaki isteksizlikleri ve mevcut şartlar ve fırsatların aksine olduğunu düşünmeleri, üç ülkenin İran'ın tepkisinden endişeleri, genel müdürün İran ile işbirliğinin devam ettiğini ve bu yolun devam etmesine desteğin zaruretine dair açıklamalarına ilaveten kararın teknik gerekçeden yoksun olması ve karar sonucu işbirliği ve fırsatların yok edilmesine yönelik şiddetli eleştirilerden duyulan ağır endişeler olduğunu ifade etti.
İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan Avrupa Troikası, Uluslararası Atom Enerjisi Yönetim Kurulu'na İran karşıtı karar taslağından geri adım atmanın ardından bir bildiri yayınladı. Fars Haber Ajansı'nın belirttiğine göre söz konusu 3 ülke dün akşam yayınladıkları bildiride İran ve ajans arasında varılan anlaşmayı işaretle buna binaen İran'a karşı bildiri yayımlamayı durdurduğunu duyurdular. Avrupa Troikası Berjam Nükleer Anlaşmaya tamamen bağlı kaldıklarını iddia ederek anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda tüm tarafların karlı çıkacağını belirtti. Berjam Anlaşması'ndaki sorumluluklarını ihmal etmesi sonucu İran'ın nükleer sorumluluklarını azaltmasına sebep olan 3 Avrupa ülkesi, bildirilerinin sonunda sözde İran tarafından Berjam Anlaşması'nın ihlal edilmesinden endişeli olduklarını ifade ettiler. İran, Amerika'nın 8 Mayıs 2018 tarihinde Berjam Anlaşması'ndan tek taraflı çekilmesinden bir yıla kadar nükleer anlaşmadaki tüm sorumluluklarını yerine getirirken, bu çıkışı telafi etmeleri için Avrupa ülkelerine fırsat verdi. Avrupalı ülkelerin vaatlerini yerine getirmemeleri sonucu İran'da nükleer anlaşmanın 26 ve 36. maddeleri uyarınca sorumluluklarını adım adım hafifleterek anlaşmada denge sağlamaya çalıştı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü İran ile yoğun görüşmelerin ardından güvenlik önlemleri konusunda mevcut bazı anlaşmazlıkların çözümü için İran'da Nisan ayından itibaren teknik görüşmelerin düzenlenmesine karar verildiğini söyledi. İran'ın bildirdiğine göre Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi, Nisan ayında teknik görüşmelerin sonucu ve gelecek yönetim kurulu toplantısı öncesi mevcut sorunların çözümünden umutlu olduğu hakkında dün muhabirlere açıklamada bulundu. Grossi yönetim kurulu üyelerinin bu bağlamda varılan anlaşmaya destek verdiklerini belirtti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü, İran'da nükleer teçhizat ve malzemeleri hakkında açıklama yapılmaması ve güvenlik önlemler konusunda işbirliği yapılmaması sonucu söz konusu anlaşmaya varıldığını iddia ederek bunun İran tarafından ek protokolün durdurulması ile ilgili olmadığını söyledi. Grossi ayrıca İran ile ilgili gelecek raporunu Haziran ayında yapılacak bir sonraki yönetim kurulu oturumunda sunacağını da sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi, İstanbul-Tahran-İslamabad yük treninin tekrar çalışmaya başladığını duyurdu. Muhsin Seyfi bu haberimize yaptığı açıklamada dünden itibaren Türkiye-İran-Pakistan yük treni koridorunun çalışmaya başladığını belirtti. üç ülke arasında ekoyük treninin tekrar harekete başlamasının önemi ve ekonomi verimliliğini işaret eden Seyfi, bu yük treni koridorunun geliş gidişte 1500 ton yük taşımakla üç ülke arasındaki ticaret hacmini %50'ye kadar arttırabileceğini ifade etti.
İran İlaç ve Gıda Kurumu Sözcüsü Rusya yapımı Sputnik V aşısının yeni partisinin Tahran'a ulaştığını duyurdu. İran İlaç ve Gıda Kurumu Sözcüsü Kianus Cihanpur dün muhabirimize yaptığı açıklamada yeni Sputnik V aşı partisinin söz konusu kurumda kodlanmakta olduğunu duyurdu. Cihanpur 200 bin dozdan oluşan 3. partinin Tahran'da söz konusu kurumda kodlanarak etiketlenmenin ardından Sağlık Bakanlığı'na teslim edileceğini, böylece ulusal aşı belgesine göre enjeksiyona başlanacağını söyledi. Cihanpur böylece şimdiye kadar 320 doz Sputnik V aşının Rusya'dan ve 250 bin doz Sinopharm aşısının Çin'den alındığını duyurdu.
Türkiye'de son 24 saatte 135.291 COVID-19 testi yapıldı. 11.322 kişinin testi pozitif çıktı. 68 kişi hayatını kaybetti. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre yeni koronavirüs verilerine göre son 24 saatte 137.885 COVID-19 testi yapıldı. 11.322 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. Son 24 saatte 7.878 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.601.137'ye yükseldi.
Çin'in Sinovac aşısının faz 3 çalışmaları Türkiye'de Ekim ayında başlamıştı. Aşının etkinlik oranı %83,5 çıktı. Hastaneye yatışı engelleme oranı ise %100. TRT Haber'in bildirdiğine göre Sağlık Bakanlığı COVID-19'la mücadelede güvenilirlik ve etkinliğinden emin olunan bir aşının vatandaşlara uygulanması için hızla harekete geçmiş. Türkiye, Çinli Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının klinik çalışmalarında yer almıştı. Bu kapsamda 14 Eylül'de başlatılan faz 3 klinik çalışmalarına ilişkin hazırlanan rapor yayınlandı. Buna göre çalışma kapsamında 10.250 kişiye aşı ve plasebo uygulandı. Aşının etkinlik oranı %83,5 çıktı. Hastaneye yatış engelleme oranı ise %100.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Ordu eski valisi Settar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın 6. duruşması görüldü. Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcılık, İmamoğlu hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep etti. Türkiye basının belirttiğine göre Ordu'da miting seçimleri sırasında 5 Haziran tarihinde İstanbul'a dönüş için gittiği Ordu Giresun Havalimanı'nda ekibiyle VIP'den geçerken yaşanan tartışmada dönemin Ordu eski valisi Settar Yavuz'a hakaret ettiği öne sürülen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu hakkında dava açıldı. Mahkeme sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları amacıyla süre vererek duruşmayı 17 Mart'a erteledi.
Haber kaynakları dün akşam Yemenlilerin Arabistan'ın güneyine füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdular.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia, Batı ülkelerini kapanmış Suriye kimyasal dosyasını suistimal ederek bu ülkeyi cezalandırmak istemekle suçladı.
Ve son haberimiz, Amerika'nın Rusya'ya yönelik kimyasal silahlarını imha etme çağrılarına yanıt veren Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, bu çağrıların mantıksız ve dayanıksız olduğunu, zira Moskova'nın tüm kimyasal silahlarını çok uzun süre önce imha ettiğini belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz. İlk yorumumuz, Siyonist rejim İsrail'in cinayetleri hakkında cezai araştırmaların başlaması başlığını taşıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Siyonist rejim İsrail'in işgal altındaki Filistin'de işlediği cinayetleri hakkında araştırma sürecini başlattı. Bu mahkemenin başsavcısı Fatou Bensouda 3 Mart Çarşamba günü bir bildiri yayımlayarak Siyonist rejim İsrail'in 2014 Gazze Savaşı'nda Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te yerleşim alanları inşa sürecinde işlediği savaş suçları ile ilgili araştırmaların başlatıldığını duyurdu. Uluslararası Ceza Mahkemesi Şubat 2021 başlarında Filistin topraklarında işlenen savaş cinayetleri hususundaki dosyalara bakacak yetkiye sahip olduğunu bildirdi. Amerika ise bu duruma karşı çıkarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu kararına sert tepki gösterdi ve Siyonist rejimin savaş cinayetleri hakkında araştırma dosyasının başlatılmamasını istedi. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price böyle bir açıklamada bulunarak Biden hükümetinin Trump hükümeti döneminde bu mahkemenin başsavcısı Fatou Bensouda'ya ve diğer mahkeme makamlarına yönelik uygulanan yaptırımları tekrar gözden geçireceklerini ve ele alacaklarını bildirdi. Siyonist rejim İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu kararına tepki olarak bu konunun mahkemenin antisemitik özünü yansıttığını iddia etti. Buna karşın Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Hazım Kasım Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu kararını memnuniyetle karşılayarak Siyonist rejim İsrail'in Filistin milleti hakkında işlediği cinayetler hususundaki dosyalar ile ilgili araştırmaların başlatılmasını vurgulayarak Hamas'ın mahkemeyi desteklediğini belirtti. Filistin Özerk Teşkilatı Dışişleri Bakanlığı da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Siyonist rejimin Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde işlediği cinayetler ile ilgili araştırmalar başlatmasını tam memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Filistinli avukat ve uluslararası hukuk uzmanı Muhammed Dahli şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. İster siyasetçileri, ister askerleri, Siyonistlerin herhangi birisi Filistinlilere karşı işlediği savaş cinayetlerinden dolayı yargılanması büyük bir deprem misalidir. Bir İsraillinin tutuklanması, itham edilmesi veya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde sanık listesine dahil edilmesi İsrail'in temel kavramları ile çelişkili olan bir durumdur ve İsrailliler için de büyük bela sayılır. Filistin Özerk Teşkilatı 2015 yılında Uluslararası Ceza Mahkemesi üyesi olmuştur ancak İsrail bu mahkemenin üyesi değildir ve bu yüzden de bu mahkemenin bu dosyalara bakamayacağını iddia etmiştir. Aslında Amerika'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu girişimine olumsuz tepkisi Washington'un kayıtsız şartsız ve topyekun bir şekilde Siyonist rejim İsrail'e desteklerini yeni hükümet döneminde de sürdüreceğini gösteriyor. Halbuki Biden hükümeti Tel Aviv ile Filistinliler hususunda ihtilaflar da yaşamıştır. Amerika bu alanda açık bir şekilde Siyonist rejim İsrail'i desteklemiş ve gözlerini bu rejimin gerçekleştirdiği tüm cinayetlere ve insanlık dışı eylemlere yummuş ve gerçekleri duymazdan gelmiştir. Biden hükümetinin tarafgirliğine ve tarafgir tutumuna rağmen dünyanın tek vücut olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Siyonist rejim İsrail'in insanlık dışı ve yasa dışı girişimleriyle ilgili kararında tecelli ettiği gibi İsrail'e karşı çıkması İsrail ve destekçisi Amerika'nın günden güne daha da tecride sürüklendiklerini gösteriyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Siyonistlerin cinayetleri hakkındaki araştırmalarını başlatmasıyla Washington'un farklı yöntemlere ve araçlara başvurarak bu mahkemenin üyelerine özellikle de başsavcı Fatou Bensouda'ya baskı uygulaması beklenebilir. Şimdiden bile Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamaları ile bu süreç başlamış ve tahminlere göre Biden hükümetinin bu uluslararası hukuki kuruma yönelik baskıları şiddetlenecektir.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Anel Esed üssünün vurulması konusunda. 3 Mart Çarşamba günü sabah saatlerinde Amerika'nın Irak'ın batısındaki El Anbar eyaletinde bulunan Anel Esed üssü füzeyle hedef alındı. Aslında daha önce de Irak'taki Amerikan üsleri hedef alınmıştı. Özellikle de son yılda Amerika Büyükelçiliği ve diğer askeri merkezleri Irak genelinde peyderpey saldırılara uğramıştır. Bu saldırılar hususunda birçok nedeni işaret etmek mümkün. Ancak en önemli faktörleri dört başlık altında ele almak gerekiyor. İlk faktör Amerika'nın Irak'ta sergilediği davranış modelidir. Amerikan askerleri defalarca Irak egemenliğini ihlal etmiş, bazı Irak askeriyesine bağlı kişileri ve direniş komutanlarını bile şehit düşürmüştür. Bu bağlamda Amerika eski başkanı Donald Trump'ın talimatı ile İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Güçleri Komutanı Kor General Kasım Süleymani ve Irak Gönüllü Güçleri Haçlı Şabi Başkan Vekili Ebu Mehdi El Mühendis 3 Ocak 2020'de suikaste uğrayarak şehit düşürdüler. Bu cinayetin ardından birçok analist ve hatta bazı Amerikalı resmi ve gayri resmi şahsiyet Irak'ın artık Amerikalı askerler için güvenli olmadığını açıkça dile getirdi. Buna ilaveten Amerikalılar Irak topraklarını direniş güçlerine veya Suriye hükümet güçlerine saldırmak için de kullanıyor. Bu doğrultuda Amerikan savaş uçakları geçen cuma sabahında Irak sınırında bulunan Suriye'nin Bukemal bölgesindeki direniş güçlerine saldırıp bir direniş mücahidini şehit düşürdü, 4 kişiyi de yaraladı. İkinci faktör Irak'ta Mustafa el-Kazimi hükümetinin davranış modelidir. Bu hususta el-Kazimi hükümetine yönelik iki konuda eleştiriler söz konusudur. İlk eleştiri 5 Ocak 2020 günü onaylanan Irak parlamentosunun Amerikan askerlerinin ülkeden çıkarılması doğrultusundaki kararının el-Kazimi hükümeti tarafından ciddi bir şekilde takip edilmemesidir. El-Kazimi çarşamba günü yaptığı açıklamada Ayn el-Esed üssüne yönelik saldırıyı eleştirdi ve şöyle dedi. Amerikan güçleri Irak hükümetinin talebi üzerine buraya gelmişler. Biz de Amerika ile stratejik diyaloglara giriştik. Bunun sonucu koalisyon güçlerinin %60'ının ülkeden çekilmesi oldu. Bunu görüşmelerle yaptık, silahla değil. Aslında buradaki asıl husus el-Kazimi açıklamalarının Amerika'nın Irak'taki askeri varlığını istemeyen gruplar için inanılır olmamasıdır. Bir başka eleştiri noktası da el-Kazimi hükümetinin şimdiye dek Amerikan Büyükelçiliği ve askeri merkezlerine saldıran grupları bulamamasıdır. El-Kazimi bu saldırılara güvenlik veya hukuki açısından ziyade siyasi olarak bakıyor ve sırf bazı direniş gruplarını suçlayıp bu tutumunu tekrarlayarak Irak'ın yabancı aktörlerin çatışma sahasına dönüşmesine müsaade etmeyeceğini iddia ediyor. El-Kazimi çarşamba günü konuşmasında şöyle dedi. Halka karşı milli ve ahlaki sorumluluğumuz silah mantığının hükümet mantığına üstünlük kurmasına müsaade etmememizi gerektiriyor. Üçüncü faktör ise Irak'ta birçok silahlı grubun olmasıdır. Son 20 yılda gerçekte Amerika'nın 2003 Irak saldırısının ardından Irakların çoğu silahlandılar. Bu büyük bir bölümü silahları kullanmazken bazıları farklı silahlı yapılanmaların çerçevesine gruplara dahil olmuşlardır. Bu yüzden hükümet, Haçlı Şabi örgütü ve kimliğe sahip Iraklı grupların kontrolü dışında gruplar oluşmuştur. Ancak bu grupların hepsi Amerika'ya karşıdır ve büyük ihtimalle de Amerika Büyükelçiliği ve askeri üslerini hedef almışlardır. Dördüncü faktör bazı Iraklı silahlı grupların Amerikan askerlerinin ülkeden çıkışına kayıtsız kalmasıdır. Bu gruplar aslında başka gruplara ve dış aktörlere bağlıdırlar. Bunlar Irak direniş gruplarını ve İran İslam Cumhuriyeti'ni Irak güvenliği için tehdit olarak göstermeye çalışıyorlar. Bu gruplar ve ülkeler açısından bu amaca ulaşmak için en iyi yöntem Amerikan askeri merkezlerine ve büyükelçiliğine saldırmaktır. Son nokta ise bu saldırıların kimler tarafından yapıldığı bir yana bırakılsa bile bu saldırıların temel sonucunun Irak'ta hükümetin konumunun zayıflamasıdır. Öyle bir hükümet ki zaten mevcutta da kırılgan bir durum yaşamaktadır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsiye 15 Esven 1399 Hicri Kameri 21 Recep 1442 ve miladi takvimle 5 Mart 2021 Cuma. ...35 yıl önce bugün Hicri Şemsi 15 Esven 1364'te önde gelen fakih ve araştırmacı Allame Zebiullah Mahallati vefat etti. Hicri Şemsi 1271'de Mahallat'ta dünyaya gelen Zebiullah Mahallati ilk eğitimini doğduğu kentte geçirdi. Ardından Necef-i Eşref'teki ilmi havzasına gitti ve orada Abdülhüseyin Reşdi, Seyyid Hasan Sad, Seyyid Muhammed Firuzabadi, Şeyh Muhammed Cevat Belagı, Mirza-i Naini ve Seyyid Ebul Hasan İsfahani gibi alimlerden dersler aldı. Allame Mahallati Necef-i Eşref ilmi havzasında 11 yıl boyunca ikamet etmesi ve iştihat ve rivayet izni alması ardından Samara kentine gitti ve Şeyh Agabuzurk Tahrani'den feyizler aldı. O bir süre sonra bu kutsal kentte ders sınıfları oluşturdu ve birkaç eser kaleme aldı. Allame Mahallati Samara kentinde 25 yıl boyunca kaldıktan sonra Hicri Şemsi 1327'de Tahran kentine gitti ve yoğun araştırmalarda bulunarak önemli eserler ortaya koydu. Bugün Hicri Şemsi 15 Esfend İran İslam Cumhuriyeti'nde ağaç dikme günü ve yenilenebilir doğal kaynaklar haftasının başlangıcıdır. Bu haftada İran'ın çevre şartlarına uygun çeşitli ağaç fidanları halk arasında dağıtılıyor ve ağaçların dikilme yöntemleri onlara öğretiliyor. ...1194 yıl önce bugün tarih rivayetlere göre Hicri Kameri Recep 248'de Ebu Hatem Sol bin Muhammed Secistani vefat etti. Ebu Hatem Kur'ani bilimler, hadis edebi teknikler ve şiir alanlarında üstün yeteneği vardı. Ebu Sol eğitim, talim ve terbiye ayrıca Kur'an-ı Kerim tilavetine büyük ilgi duyuyordu ve sosyal meselelerden gafil değildi. ...509 yıl önce bugün 5 Mart 1512'de Belçikalı coğrafya bilimcisi Gerard Cremer dünyaya geldi. Gençken coğrafyaya ilgi duyan Gerard Cremer denizciler için dakika haritalar hazırlamaya karar verdi ve 1534'te Yüksek Coğrafya Kurumu'nu kurdu. ...194 yıl önce bugün 5 Mart 1827'de İtalyalı fizikçi Alexander Volta 82 yaşında hayata veda etti. Üniversitede ders vermenin yanında araştırmalar yapan Alexander Volta elektrometre aygıtıyla elektrik ölçüm cihazını yapmayı başardı. Günümüzde elektrik gücü ölçüm birimi onun adını taşıyor. ...126 yıl önce bugün 5 Mart 1895'te İngiliz siyasetçi ve doğu bilimcisi Henry Ravelson hayata veda etti. Ravelson, İran kültürü ve medeniyetine ilgi duyarak Farsçayı iyice öğrendi ve tarihçiler ve doğu bilimcilerin eserlerini okudu. İran'ı ziyaret eden Ravelson, buradaki eski tarihi eserlerin şerhini yaptı ve Batı İran'daki Bisutun yazıtını okudu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Kılıçdaroğlu, CHP iktidarının ilk haftasında yapacaklarını açıkladı.
Star.
Adalet Bakanı Gül'den vize muafiyeti açıklaması. Türkiye önemli hazırlıklar yapmıştı.
Yeni Çağ.
Anayasa Mahkemesi'nden çalışan yaşlılara maaş müjdesi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Taha Akyol, 3 Mart tarihli Karar Gazetesi'nde İnsan Hakları Eylem Planı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de görkemli bir toplantı ile İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı. Üzerinde iyi çalışmış bir metin. Planda ne kadar çok iyileşmeler yapılacağını göstermek için ufak ayrıntılar, mesela avukatların vergilerinde indirim yapılması bile metne dahil edilmiş. Fakat planda yargıya siyasetin müdahalesini önleyecek hiçbir düzenleme yok. Açıklanan 11 temel ilke, 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyetin birçoğu isabetli elbette. Ölçüsüz tutuklamaların da ciddi bir sorun olduğunu Erdoğan bile kabul etmiş diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Her şeyden önce insan hakları kavramının resmi gündeme gelmesi memnuniyet vericidir. Ancak yargı bağımsızlığı sorununun çözümü yönünde bir işaret yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukuk devletinin ancak bağımsız, tarafsız ve insan haklarına saygılı mahkemelerin varlığı ile vücut bulacağını vurguladı. Kesinlikle doğrudur ve kesinlikle asıl mesele budur. Bunun için de hakim ve savcıları atayan, soruşturan, terfi veya ceza uygulayan HSK'nın mahkemelerin bağımsızlığı ve hakim teminatı esaslarına göre oluşturulması lazımdır. Anayasa maddesinin 159. Bizde ise HSK üyelerinin tamamı siyasi irade tarafından tercih edilmiş üyelerden oluşmaktadır. Uygulamada da HSK bağımsız değil, yürütme ile uyumludur. Hoşa gitmeyen kararlardan dolayı yargıçları süren HSK'dır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan yargıçlara seyirci kalan da HSK'dır. HSK yıldırım hızıyla Yargıtay'a üye atamakta, Yargıtay'da da 100 kadar üye ona oy vermekte ve Anayasa Mahkemesi'ne üye yapılmaktadır. Bunlar yargıdaki sevk ve idarenin somut örnekleridir. HSK'nın bu yapısıyla yargı bağımsızlığını sağlamayacağını belirten Venedik Komisyonu ve Avrupa Hakimler Birliği raporları vardır. Dünya bizde yargının bağımsız olduğuna inansın, yatırım gelsin diyorsak bu raporlar son derece önemlidir. İnsan hakları eylem planı tamamen hayata geçirilse bile siyaset HSK eliyle yargıya müdahale edebileceği gibi üstelik planda HSK'ya mahkeme kararlarındaki gerekçelerin sağlam, tutarlı ve tartışmaları bitiren mahiyette olup olmadığını denetleme yetkisi veriliyor. Son derece sakıncalıdır bu. Böyle bir yetki Yargıtay'da en kıdemli ya da kurayla belirlenen yargıçlardan oluşacak bağımsız bir birime verilmeliydi. Gerçek bir yargı bağımsızlığı isteniyorsa, bunun olmazsa olmazı HSK üyelerinin büyük çoğunluğunun siyaset dışı kaynaklardan gelmesidir. Liyakat ve kıdem gibi objektif ölçülerle belirmelidir. Biz HSK'yı mahkemelerin bağımsızlığı ve hakim teminatı esaslarına göre oluşan bir yapıya ulaştırmadıkça, reform stratejileri, insan hakları planları elbette bazı iyileştirmeler getirir ama bağımsız ve tarafsız yargı sağlayamaz.
Cevher İlhan 3 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde meclisin yasama dokunulmazlığını kaldırma komplosu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. AKP Genel Başkanı olarak 16 Kasım 2002'de kamuoyuna deklare etti. Acil eylem planında siyasetin antidemokratik kayıtlardan kurtarılıp demokratikleşmesi hususunda tek adım atmayan siyasi iktidar, millet iradesinin temsilcisi meclisin yasama yetkisini ve yürütmeyi denetim işlevini ıskartaya çıkartmakla kalmıyor. İktidar cephesi mevzu bahis fezlekelere Cumhur İttifakı'nın oylarının gittikçe düşmesi karşısında Millet İttifakı'nı ve muhalefeti yıpratmak amacıyla dayatıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bundandır ki seçilmiş vekilleri peşinen terörist olarak yaftalıyor, topyekün muhalefeti teröre destekle, iktidarı eleştiren herkesi terör örgütüyle bağlantılı olarak karalama kampanyası yürütüyor. Bağımsızlığı ve tarafsızlığı yok edilen tepeden talimatlı yargıyı siyasetin sopası olarak kullanıp bütün muhalefeti terörle iltisak isnadıyla kriminalize edip itibarsızlaştırmaya yelteniyor. Özetle tek adam yönetiminin iflasına karşı Millet İttifakı'yla bütün muhalefet partilerinin güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemi ve hukuk devletini toplumda %60'lara varan ve gittikçe yükselen desteğe karşı siyaseti ve meclisi tasfiye planıyla milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılarak muhalefeti sindirilmek isteniyor. Anayasanın milletvekili seçilme yeterliliğine engel teşkil eden zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale, alım ve satımlarda fesat karıştırma dosyalarına, özellikle AKP ve MHP'lilerin fezlekelerine dokunulmazken, bir tek muhalefet milletvekillerinin iktidarı eleştiren fezlekeleri cımbızlanıyor. Vaka şu ki İmralı ve Kandil'den savrulan halk savaşı orta ölçekli isyan şantajlarına ses çıkarmayan terörist başının mesajını meydanlarda milyonlara okutturan İmralı, Kandil ve batılı merkezlerdeki PKK yöneticileri arasında aracılık eden devlet görevlilerini örgüt elebaşlarıyla pazarlık masasına oturtan, Kandil'de terörist elebaşı Karayılan'a basın toplantısı düzenleten siyasi iktidar, çözüm sürecini akamete uğratılmasının hesabını vermek yerine muhalefeti suçluyor. Keza terör örgütünün şehirleri patlayıcılarla doldurmasını, bölgeyi kontrolüne almasını, yol kontrolü yapıp yol kesmesini, kimlik sormasını, haraç toplamasını, adam kaçırmasını, halk mahkemesi kurmasını, bayrak indirip şantiye ateşe vermesini, gençleri, çocukları dağa çıkarmasını seyreden, valilere ilişmeyin, emriyle müdahale izin vermeyen ve terörist başının seçimlerde iktidara destek mektubunu Cumhurbaşkanı danışmanıyla görüşen terörist elebaşının röportajını devlet televizyonuyla ajansta yayınlatan siyasi iktidar yüksünmeden muhalefeti suçluyor. Hulasa terörle mücadele paravanında demokrasilerin olmazsa olmazı teşri masuniyetinin kaldırılmasıyla siyasete ve meclise komplo kuruluyor.
Esfender Korkmaz, 3 Mart tarihli Yeni Çağ gazetesinde Neden Yoksulluk başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Dünyada ve Türkiye'de yoksulluğun gelir dağılımı politikaları, istihdam politikaları, sosyal devlet, kamu kaynaklarına yanlış kullanılması, popülizm gibi genel nedenleri vardır. Türkiye'de bu yanlışlara ek olarak öteden beri devam eden cari açık ve son yıllarda daralma veya düşük büyüme, kur artışı ve pandemi de yoksulluğu artırdı. Sürekli cari açık vermemiz aynı zamanda yurt dışına kaynak transferine sebep olmuştur. Dış borçlarda faiz ve sıcak para yolu ile yüksek kar transferlere yoksulluğu artırdı diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Dahası iktidar yapısal çözümlere gitmedi ve piyasayı canlı tutmak için zaman zaman özellikle kamu bankaları aracılığıyla aşırı kredi genişlemesine gitti. Büyümenin enflasyonla finansmanı ekonomide kırılganlığı arttırdı. Gelir dağılımını bozdu, yoksulluğu arttırdı. Türkiye 2003 yılından 2020 sonuna kadar 611,2 milyar dolar cari açık verdi. Cari açığın büyüklüğünün daha iyi görebilmek için 2020 gayri safi yurt içi hasılası ile karşılaştırabiliriz. 2020 yılında Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası 713 milyar dolardır. Demek ki Türkiye 2003-2020 arasında bir yıla yakın bir zaman yalnızca açığa çalışmış. Yani 16 sene kendimize, 1 sene cari açık verdiğimiz ülkelere çalışmışız. Bundan daha büyük somuru olur mu? Netice olarak cari açık demek kaynak kaybı ve yoksullaşma demektir. Türkiye'de ortalama yıllık nüfus artış hızı %1,4'tür. 2019 yılında gayri safi yurt içi hasıla %0,9 oranında arttı ve fakat fert başına gelir %0,5 dolayında daraldı. 2020'de %1,8 büyüdü ve fakat fert başına gelir artışı çok düşük %1,24 oldu. Merkez Bankası reel kur endeksine göre TL döviz karşısında %35 oranında daha düşük değerdedir.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hayat ağacının İran sanatındaki sembolik konumu.
Muhterem dinleyiciler, 5 Mart günü ağaç dikme günüdür. İran takviminde bugünden itibaren bir hafta boyunca Doğal Kaynaklar Haftası sayılır. Biz de bu bağlamda sizlere özel bir program hazırladık. Birlikte dinleyelim.
İran'da kutlanan Doğal Kaynaklar Haftası'nda bitkiler, fidanlar ve ağaçlar dikilir ve böylece onlara saygı duruşu gerçekleştirilir. Binlerce yıl içerisinde İran halkı bugünlerde çim ekmektedir. Böylece resmen Nevruz Bayramı kutlamaları başlamaktadır. Sohbetimizin devamında bu kez de hayat ağacının İran sanatındaki konumunu ele alacağız.
İran'da ağaç dikme günü 5 Mart'a tekabül eden 15 İsvan günü ağaç dikme günüdür. İnsanlar bugünlerde parklara ve ormanlara ve şehrin etrafındaki bölgelere akın ederek fidanlar ekerler. İranlılar her sene ağaçlar dikerek yeni yılı karşılamaya başlarlar. Aslında ilkbaharın eşiğinde bu sembolik girişim hayatı yeryüzüne geri kazandırmıştır. Böyle bir günde çoğu İran parkları ve yeşil alanlarında bedava olarak fidanlar halk arasında dağıtılmaktadır.
Çoğu dünya ülkeleri ağaç dikme gününü değerli sayıp böyle bir günde ağaç ve fidan dikmeye teşviklerde bulunurlar. Tabii ağaç dikme tarihi her ülkenin iklimine uygun olarak değişir. Bu bağlamda ağacın ve fidanın gelişmesi ve büyümesi için en uygun zaman dilimi seçilir. İran'da ağaç dikme milli ilgi ve tarihi gelenekler ile beraber gelir. Tarihte antik İranların kimi özel şenliklerinde ve etkinliklerinde ağaç diktikleri tarım ve toprağa odaklandıklarını göstermektedir.
Dünyanın farklı dinleri ve kültürlerinde ağaç ve ağaç dikmenin özel konumu vardır. İslam dini insanları ağaç dikmeye davet etmiş ve bu hususta teşvik bile yapmıştır. Kimi din büyüklerinin de ağaç dikmeyi meslek edindiği belirtilmiştir. İmam Ali Aleyhisselam ise Medine şehrinde tarımla uğraştığı dönemde büyük hurma bahçelerine sahip olmuş ve sonunda da onları Allah yolunda vakfetmiştir.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyurmaktadır. Birisi ağaç ekerse veya tarımcılık yaparsa ardından insanlar, kuşlar, hayvanlar bu ağaç ve tarım ürünlerinden yararlanırsa bu onun için sadaka sayılır. Din büyüklerinden nakledilen başka bir rivayette şöyle anlatılmaktadır. Ağaç diktiğiniz sırada kıyamet koparsa bile bundan vazgeçmeyin. İşte bu rivayetler ve din büyüklerimizin vurgusu ağaçların önemini ve doğanın korunmasının zaruri olduğunu gösteriyor.
İnsan ve ağacın birlikteliği tarihi yaratılışın başına kadar uzanmaktadır. Bu bağlamda hayat ağacı dünyada en değerli ağaçlardan biri olarak efsanelerde ve kültürlerde yer almaktadır. Ağaçların her sene kışın neredeyse ölüp ilkbaharda canlanması doğanın bir başka güzel yanlarındandır. İnsanlar bu durumun devamlı olduğunu görünce ülkücü zihniyeti çerçevesinde sonsuzluk ve monotonluk karşıtlığı olarak hayat ağacı kavramını yaratmışlardır.
Görünüşe göre İran'da hayat ağacının konumu Mezopotamya kültürü etkisi altında ortaya çıkmıştır. Ancak İran'ın güneyindeki Kerman eyaletinde Ciroft bölgesinde bulunan tarihi eserler hayat ağacının eskiden beri İran platosu kültürünün bir parçası olduğunu gözler önüne sermiştir. Hayat ağacı çok dallı ve budaklı bir ağaç olarak sembolik bir şekle sahiptir. Bu da insanların ve yeryüzündeki diğer varlıkların birbirine bağlı olduklarını göstermektedir. Bu kavram tüm varlıkların kökeninin bir olduğunu göstermeye çalışıyor.
Eski mitler ve efsaneler hayat ağacını normal ağaçlar gibi üçe bölmektedir. Kökü aşağıdaki dallara ve yukarıdaki dallara. Bu ağacın kökü yer altının simgesi, aşağıdaki dallar yeryüzünün sembolü ve yukarıdaki dallar da cennetin simgesidir. Bunların her üçü de birbirine bağlıdır ve özel bir düzen içerisindedir. Ayrıca hayat ağacının tamamı da tek bir köke sahip ve her şey birbirine bağlıdır.
Antik İran'da hayat ağacı sembolü sık sık kullanılmış ve yeryüzünde varlıkların hayatının devamının simgesi olmuştur. Taht-ı Cemşit tarihi kompleksinden elde edilen bulgular, İranlıların selvi ağacını uzun hayatın sembolü olarak gördüğünü gösteriyor. Tabii antik İranlılar arasında ve mevcut çağda bile ağaç ve su kutsal sayılmaktadır. Kimi köylerde bile yaşlı ağaçların kutsal ve kutsanmış sayıldıkları görülmektedir. Bu ağaçlar özel olarak korunmaktadır. Halk arasındaki kimi sıradan düşüncelere göre bu ağaçlara bez parçaları bağlanır ve dilekler yapılır.
Ağacın insan hayatındaki etkisi ve hayatın bekasındaki önemli rolü o kadar belirgin ki farklı sanat dallarında da sanatkarlar tarafından özel ilgi duymuştur. İran sanatında tarihten önceden beri hayat ağacı uzun ömür, güzellik ve yararlılığın simgesi olarak değer görmüş ve en güzel şekilde çizilmiştir. Aslında İran sanatındaki süslemeler İran kültürünün değerlerini günümüze dek taşımıştır. Hayat ağacı sembolü ise İran sanatlarının çoğunda özellikle de halı dokuma ve kumaşçılıkta da sık sık ele alınmıştır.
Hayat ağacının kutsallığı yüzünden muhafızları da her zaman onun iki yanındadır. Bu muhafızlar gerçek veya efsanevi hayvanlar olabilirler. Resim ve motiflerdeki hayat ağacı koruyucular arasında griffin, yabani keçisi, aslan ve benzeri hayvanlar yer alır. Bu bağlamda hayat ağacına ulaşmak için onun muhafızları ile savaşmak gerekir. İran medeniyetinde temel bir fikir olan cennet fikri, iyilik ve kötülük ağacının ve cennetteki hayat ağacının varlığına olan inanç, İran halılarında görülebilecek diğer temalar ve motiflerdir. Bu halılarda servi ağaçları, söğüt ağaçları, çiçekli ağaçlar ve asmalar ile hayali ağaç tasvir edilmiştir. Çarmıhal Bahtiyari bölgesine ait halı çerçeve tasarımları dört simetrik yönde ağaç motiflerinin tekrarı ile yapılmaktadır.
Uzmanlar ağaç motifleri ve temalarının ana kaynağının İran'ın güneydoğusundaki Kerman'daki Raver köyü olduğuna inanıyor. Bu temiz yürekli köylülerin zihninde gökyüzünün cimriliği ve çöl topraklarının yetersiz kaynakları her zaman yeşil alanlar ve yaylalar, canlandırıcı bahçeler ve su hayallerini kurdurmuştur. Böylece bu insanlar kuru topraklarda yaşadıkları yüzünden her zaman hayal ettiklerini eserlerinde de yaşamaya çalışmışlardır. Ağaç tasarımları hem soyut hem de gerçek formlarda İran halılarına yansımıştır. Bazen de tek ağaç halinde, bazen birkaç ağaç halinde, bazen de insan ve hayvan motifleri ve desenleriyle beraber dokunmuştur.
Bahtiyarilere ait halıların da birçok ağacı tuğla birimlerinde görmek mümkün. Her tuğla söğüt, selvi, üzüm ve çiçekli ağaçlarla süslenmiştir. Beluç halıları ayrıca tüm ağaçları ve selvi ve çok dallı ağaçların bulunduğu bahçe halıları ile süslenmiştir. Uzmanların bulguları ve araştırmaları Selçuklu dönemindeki kumaş tasarımlarının Sasani sanatından alınan motifler ve İslami temalarla bağlantısı olduğunu, tasarım ve yapı açısından daha hassas olduğunu göstermektedir.
Selçuklu döneminden elde edilen görüntülerin analizi genel olarak kumaşlarda ağaç motiflerinin rolünün kavramsal kullanımının yanı sıra diğer rollerle birlikte kumaşların bileşiminde de önemli bir yere sahip olduğunu ve kumaş ürünlerin temel özelliği olarak tanıdığını göstermektedir. Ayrıca İran'da kumaş dokumacılığının en önemli dönemi olan Safevi döneminde kumaş üzerine bitki motifleri ve ağaçlar gerçek ve soyut bir şekilde yansıtılmıştır.
Bu kumaşları ikiye ayırmak mümkün. İlk olarak küçük motifler ve desenler kullanılan Hacı Gıyasettin dönemine ait eserlerdir. Bu dönem eserleri özel bir harmoni kumaşlara katmaktadır. Hacı Gıyasettin Ali Nakşibendi Yezdi, İsfahan'da divan atölyesi müdürü olarak görev yapan ünlü bir dokumacı ve kumaş tasarımcısı idi. İkinci dönem Rıza Abbasi resim ekolü etkisindeki tasarımlarıdır. Rıza Abbasi ise Safavi döneminin en ünlü ressam ve hattatıydı. Bu ekole dayanarak ortada büyük bir motif çeşitliliği oluşturulmuş ve boşlukları doldurmak için alt motifler kullanılmıştır.
Ağacın kumaş mamulleri, halı ve görsel sanatlardaki rolü her zaman cennet bahçesini anımsatmış ve ilahi gücün, bilginin, bilgeliğin ve saygı duyulan iyiliğin somutlaşmasının bir sembolü olmuştur. Ayrıca İslami dönemde seccade, tasarımlı halıların mihrap kısmının ortasında dallı yapraklı hayat ağaçları tasvir edilmiştir. Çağdaş dönemden bir örnek olarak da bir örnekten bahsetmek istersek, sanat mücevher endüstrisine değinebiliriz. Hayat ağacının kadın takıları üzerindeki rolü günümüzde de çok popülerdir. Bu değerli durum güzelliğinin yanı sıra kimilerine göre iyi niyet ve pozitif enerjinin de simgesidir. Bu kesime göre bu durum onlara daha iyi bir ruh hali kazandıracaktır.
Değerli dinleyiciler, ağaç dikme günü dolayısıyla hazırlamış olduğumuz sohbetimizi dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da doğa terapi turizmi.
Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde geçen bölümlerde olduğu gibi Erdebil eyaleti ile ilgili konuşacağız.
Sağlık turizmi ve doğa terapi turizmi ülkelerin önemli turistik fırsatları ve potansiyellerinden sayılır. İran'da güzel doğası ve dört mevsimli iklimi, kaplıcaları, maden suyu kaynakları gibi cazibeleriyle bu alanda yüksek kapasiteye sahiptir. İran'da doğa terapi turizmi isimli sohbetimizde doğal sağlık hizmetleri ve doğa terapiyle ilgilenen turistlere İran'ın doğal kapasitelerini ve imkanlarını tanıtmayı amaçlıyoruz.
İran'da doğa terapi turizmi isimli sohbetimizin bu bölümünde son birkaç bölümde olduğu gibi Erdebil eyaletinde bulunan doğal sağlık turizm alanlarını ve noktalarını tanıtmayı planlıyoruz. Erdebil eyaletinin doğal özelliklerinden biri de kaplıcaları, ılıcaları ve çok sayıda maden sulara sahip olmasıdır. Bu noktalar ise tedavi amaçlı seyahat eden turistler için son derece ilgi çekicidir.
Rüya gibi ve yemyeşil doğası ile güzel Halhal şehri, Erdebil ilinin güneydoğusunda yer almaktadır. Taleş ormanlarının, meralarının ve köylerinin el değmemiş ve eşsiz manzaraları yerli ve yabancı birçok turisti bölgeye cezbetmektedir. Çoğu insan Halhal'ı İran'ın en güzel yollarından biri olan Halhal Asalem yolu ile tanıyor. Bu bölge doğa severler ve doğa hayranları için oldukça iyi bir seçenektir.
Deşte Yaylağı, Naur Gölü, Neregar Şelalesi, Kezez Turistik Köyü, Nasr Tarihi Hamamı, Merendak Turistik Köyü, Node Şelalesi, Gilvan Kerpiç Kalesi, Halhal Suyu, Şemsabad Tarihi Mezarlığı, Haftkhane Mağarası, Erdebil Eğlence Merkezi, Givi Ilıcası, Celalabad Mağarası, Eznav Turistik Bölgesi, Perdis Tarihi Köprüsü ve Akdağ Kalesi bölgenin turistik yerlerinden sayılır. Sohbetimizin devamında bölgenin bazı turistik bölgelerini tanıtmaya çalışacağız.
Asalem Halhal Turistik Karayolu, Erdebil ve Gilan illerini birbirine bağlayan yemyeşil ve rüya gibi dolambaçlı bir yoldur. Bu yola girdiğinizde eşsiz ve el değmemiş doğa, yoğun ormanlar, kırsal yaşam, kaliteli bal, efsanevi şelaleler ve göller, uçsuz bucaksız ovalar ve nadide çiçek ve bitkilerle karşılaşacaksınız. Halhal'a seyahat etmek için en iyi zaman yaz mevsimidir. Böylece bu mevsim sıcaklığının zirvesinde serin havayı yaşayabilir ve yol boyunca Halhal manzaralarının tadını çıkarabilirsiniz.
Kezeç Turistik Köyü Halhal şehrinin doğu kısmında ve Kızıl Üzen Nehri'ne bakan dağın eteğinde bulunan Hoşrüstem bölümünün turistik cazibe merkezlerinden biridir. Bu köy, geleneksel mimarisiyle değerli bir dokuya sahip olan İran'ın 10 köyünden biridir. Kezeç Turistik Köyü'nün mimarisi Gilan ilindeki Masule Turistik Köyü'ne çok benzer ve bu köy ile Masule arasındaki birçok benzerlikten dolayı kimi Masule halkının yazlık evi olarak kullanılıyor.
Node Şelalesi aynı adı taşıyan köyün 4 kilometre uzaklığında Hoşrüstem bölgesinde yer almaktadır. Bu şelale Halhal'ın en ünlü ve görkemli şelalelerinden biridir. Bu şelale Akdağ'ın güney yamacında bulunmaktadır. Node Şelalesi yaklaşık 30 metre yüksekliğindedir ve kayalık bir uçurumdan aşağıya doğru akar.
Halhal suyu bölgenin bir başka doğal cazibelerindendir. Halhal'ın dağlık bölgesinden gelen kar suyu ve buzdan oluşan bir dere sayılan Halhal suyu bölgenin önemli noktalarından biridir. Halhal suyu mecrası 4 kilometre uzaklıkta aktıktan sonra suyu da artar. Ardından Halhal çayı ve ardından da Kızıl Üzen ve sonunda Hazar Denizi'ne dökülür. Bu su mecrası bölgeyi yemyeşil ve cennet gibi bir alana dönüştürmüştür.
Halhal bölgesinin tarihi cazibe merkezlerinden biri de Kızılüzen Nehri yakınlarındaki Halhal kentinde aynı adı taşıyan bir köyde bulunan ve 1300 yıldan daha eski olan Şemsabat tarihi mezarlığıdır. Köylüler nehirdeki mezarlıklarda bulunan mezarlardan birinde koç başını yıkarlarsa yağmur yağacağına inanıyor. Tarihi Şemsabat mezarlığı bu mezarlığın antikliğini gösteren Kufi alfabesiyle yazılmış çok eski 3 mezar bulunmaktadır.
Ezno turistik bölgesi, Ezno Dağı, Ezno su kaynağı ve bahçelerini kapsamaktadır. Güzel Ezno su kaynağı, bakir ve hayret uyandırıcı bir hava oluşturmuştur. Ezno turistik bölgesinde 5 irili ufaklı doğal mağara bulunmaktadır. Bu da bölgenin cazibesini arttırmıştır. Bölgenin bir diğer önemli cazibesi de tarihi Perdis Köprüsü'dür. Bu köprü Safevi hükümet döneminden geri kalan Kızılüzen Nehri üzerindeki köprülerdendir.
3322 metre yüksekliğindeki Ağdağ zirvesi Erdebil eyaletinin ikinci en yüksek zirvesi olarak biliniyor. Bu dağın yamaçları, güzel kendiliğinden biten çiçekler, fesleğen ve kekik gibi bitkilerle çevrilidir. Ayrıca İmamzade Sultan Seyyid Mahmud'un adını taşıyan bir türbenin varlığından dolayı Akdağ'ına İmamzade Dağı da denilmektedir. Bu dağın yolu üzerinde serin suyu olan bir kaynak vardır. Yöre halkı bu kaynağın suyunun yiyeceklerin hızlı sindirilmesine ve sindirim sistemi sağlığı için faydalı olduğuna inanıyor.
Bu bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra bölgede doğal sağlık turizmi ile ilgilenenler için hayret uyandırıcı birçok kaplıca bulunmaktadır. Sohbetimizin devamında sağlık koruyucu ve kazandırıcı özelliklere sahip olan bu kaplıcalar ile tanışacağız.
Givi Kaplıcası veya Halhal Kaplıcası, Givi şehrine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta dağın zirvesinde Erdebil Halhal Dağ yolunun kenarında bulunan bir kaplıcadır. Bu bölge özellikle de yaz mevsimlerinde çok kalabalık olur. Erdebil'den Halhal'a yaklaşık 85 kilometre yol kat ettiğinizde Givi veya Kevser şehrine ulaşacaksınız. Şehre 5 kilometre uzaklıkta dağa tırmanırken Kevser Su Terapi Kompleksi bulunmaktadır. Bu kompleks erkek ve kadınlara hizmet vermektedir. Kaplıcaların hemen yanı başında Givi Nehri veya Givi Çayı vardır. Nehrin çevresindeki bahçeler de turistlerin dinlenebileceği güzel bir alan olmuştur.
Bu sıcak su kaynağı deniz seviyesinden 1720 metre yükseklikte bulunur. Ve akış hızı saniyede 2 litre ve sıcaklığı 52 santigrat derecedir. Bu sıcak suyun yetkililere göre Halhal ıstı suyu kaplıcası romatizma ve eklem ağrıları ayrıca cilt ve eklem hastalıklarının tedavisinde faydalıdır. Bu ılıca kireç fayı ile magmatik kütlenin çarpışmasından oluşmuştur. Bu nedenle bu ılıcanın suyu nörolojik, metabolik, cilt ve sindirim hastalıklarının tedavisinde faydalıdır.
Halhal bölgesi, Halhal ve Kevser ya da Givi şehirlerinden oluşmaktadır. Bu ilçede 5 ılıca bulunmaktadır. İkisi ıstı suyu veya Givi kaplıcası, Daşhaman, Kevser ilçesinde ve Germhana, Hoşname ve Til kaplıcaları da Halhal ilçesinde bulunmaktadır. Til kaplıcası ise Givi bölgesinin en doğal ve en güzel ortamlarından biri sayılır. Yıllık olarak birçok turist bölgeye akın etmektedir.
Germhane Halhal şehrine 19 kilometre uzaklıkta Hescin Gibi karayolu üzerinde bulunuyor. Istıbulak Ilıcası da bu bölgede bulunmaktadır. Yedi Dam Taş Mağarası bölgenin arkeolojik eserlerinden biri sayılır. Eznav Su Kaynağı ise Halhal şehrinin güneyinde bulunan dağlık bir bölgedir. Bu bölgenin en yüksek noktası ise Eznav zirvesidir. Bu zirve 2350 metre rakıma sahip. Bu zirvenin batı kısmından 1900 metrelik yükseklikte ise suyu doyurucu ve serin bir kaynak akmaktadır. Bu kaynak Eznav kaynağı olarak bilinmektedir. Burada 5 kadar kireç taşı mağarası, keklik, yaban keçisi ve hayvanlar için uygun biyom alanı yaratmıştır.
Halhal ilçesinin en güzel ve bakir, bol sulu kaynaklarından biri de Miradil kaynağıdır. Bu kaynak Erdebil köyünün kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Miradil kaynağı 2000 metre yükseklikte Varu yüksekliklerinin batısında yer almaktadır. Erdebil eyaletinin en güney noktasında bulunan Til köyü, Halhal şehrinin Şahrud bölümü olan Palanga köyünün etraf bölgelerinde yer almaktadır. Til Ilıcası da burada bulunmaktadır. Til Ilıcası, sarp bölgede zor bir alanda ve vadi derinliklerinde Şahrud nehri kıyısında iki ayrı su kaynağı şeklindedir. Bu ılıca, Erdebil ilinin doğal ve eski ılıcalarından biridir. Til'in doğal sıcak suyu, doğanın kalbindeki diğer doğal ılıcalar gibi üstü örtülü değildir. Bu ılıca nehrin serin suyunun içinde yer almaktadır.
Til ılıcası doğal yapısı gereği sıcak suyu dolayısıyla cilt hastalıkları, kas ve kemik ağrıları, romatizma ve benzeri sorunlar ve hastalıkların tedavisinde faydalıdır. Bu kaplıcayı kullanmak için her yıl pek çok turist Til köyüne gelir. Bu sıcak suyun sıcaklığı 40 derece olup içinde bir süre yüzdükten sonra vücuda özel bir rahatlık hissi aşılar. Erdebil eyaletindeki bu sıcak suyu kaynağını diğer kaplıcalardan ve ılıcalardan ayıran özelliklerden biri de sıcak su kullanımının tamamen ücretsiz olmasıdır. Bu sıcak suyu kaynağına arabayla erişim mümkün değil. Bu kaynağa ulaşmak için birkaç kilometre yürümek zorundasınız. Ancak bu yeni karayollarının yapımı sayesinde yakın gelecekte böylece rahat erişim de sağlanacaktır.
Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Terapi Turizmi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerin özetleriyle karşınızdayız. Bingöl'den Tavan'a gitmek üzere dün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter düştü. İran Yargı Erki Başkanı Seyyid İbrahim Reisi, Batı insan haklarının başlıca suçlusudur dedi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif kapsamlı ortak eylem planı Bercam nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilemeyeceğini söyledi. İran Atom Enerjisi Kurumu sözcüsü Amerika ve Avrupa Troikası'na hitaben baskı uygulamak yerine sorumluluklarını yerine getirmelerini istedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana'da bulunan uluslararası kurumlarda temsilcisi olan Kazım Garibabadi, kararın durdurulması İran ve Yönetim Kurulu'nun çalışmaları sonucudur dedi. Avrupa Troikası hala Bercam'a bağlı olduğunu iddia etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerin özetini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.